Merhabalar, ben Bülent Büyüksayar. Smart Talks'ta alanında etki yaratmış, seçtiği kariyerinde veya gelişiminde başarılı adımlar atmış konukları ağırlıyorum. Bugünkü konuğum ise iş ve teknoloji dünyasını buluşturmada ve dönüştürmede son zamanlarda çok iyi işler yaptığına şahit olduğum Oya Geron. Oya kariyerine Procter & Gamble'da başladı. Turkcell'de müşteri deneyimi stratejisti ve değişim yöneticisi olarak görev aldığı sırada ise tasarladığı müşteri deneyimi kültür dönüşüm programı ile uluslararası bir ödül kazandı. Bir de Oya'nın kariyer hikayesinin 10 yıl gibi çok önemli bir bölümü var ki bu bölümde Bosch, Matras, Carel gibi markalara strateji danışmanlığı içeriyor. İsviçre ve Polonya'da yaşadıktan ve çalıştıktan sonra şimdi 3 yıldır da İngiltere'de Oya. HSBC UK'in müşteri deneyimi yöneticisi oldu ve bu yılda taze taze kendi şirketi Reshape Consulting'i kurdu. Oya peki ne yapıyor Reshape'de? Değişim deneyimi, tasarımı, davranış bilimi, davranış değişikliği ve yapay zeka alanlarında derinlemesine çalışmalar yapıyor. Ki tahmin etmek zor olmasa gerek yapay zeka konularını bir hali gireceğiz bugün. Ve son zamanlarda gerek eğitimleri olsun gerek LinkedIn paylaşımları oldukça ilgi çekiyor diyebilirim deyip mikrofonu çok değerli konuğum Oya'ya uzatıyorum. Oya hoş geldin.
Hoş bulduk. Beni benden güzel anlattın ya. Çok teşekkür ederim.
Gerçekten bak bu da çok sevindim. Oya, ODTÜ mezunusun. Lisansların var, MBA'lerin var, devam ettiğin yüksek lisansların var. Cornell Üniversitesi'nde kadın girişimciliği programını çok taze tamamladın. Bu arada tebrik ediyorum seni. Ve Amerika Birleşik Devletleri Yapay Zeka Enstitüsü'nde sertifikalı yapay zeka dönüşüm lideri sertifika programına da devam ediyorsun. Şimdi nedir bu öğrenme tutkusu Oya?
Evet ya, o benim sanırım doğamda olan bir şey. Çocukluğumdan beri öğrenmeye çok meraklıyım. Yani herhalde annemden gelen bir şey diye düşünüyorum. Benim annem de kitap yerdi. Yani kitap okumazdı. Kesinlikle, hani tabiri caizse kitap yerdi. Bizim evimiz her taraf kitaplarla doluydu. Sürekli altını çize çize defalarca okurdu. Çok meraklıydı. Her şeye çok meraklıydı. Sanırım o bana biraz annemden geçti diye düşünüyorum. Öğrenmenin temelinde ben merak olduğunu düşünüyorum, inanıyorum da ona. Çünkü bir şeyi merak etmiyorsak, bunun için bir arzu duymuyorsak, bununla ilgili bir çaba sarf edeceğimizi de çok düşünmüyorum. O yüzden öğrenme sürecinin bence en temelinde gerçekten bir insanın bir şeyi merak etmesi ve onu sonuna kadar ulaşmak için çaba göstermesi diye düşünüyorum. Tabii annemin hani önemli bir etkisi var. Öğretmendi de aynı zamanda. Ama ODTÜ'nün de çok büyük bir etkisi var. Çünkü ODTÜ'de ben öğrendiğim şeyleri pek hatırlamıyorum, açık söyleyeyim. Yani işte siyaset bilimi, kamu yönetimi okudum, işletmede master yaptım, aynı dönemde organizasyon psikolojisine devam ettim. Çoğu şeyi hatırlamıyorum, açık söyleyeyim. Ama şunu çok iyi hatırlıyorum. ODTÜ'nün bence en büyük kazanımı, yani orada okuyan öğrencilere öğrenmeyi öğretmek. Bence bu çok önemli bir şey. Yani bir insanın hazırlop bir şekilde önüne bilgi sunulması değil, öğrenmeyi öğrenmesini çok önemsiyorum. Neyi nereden bulacağını bilmek, araştırabilmek, işte o merakını kovalayabilmek çok önemli. Bilgi artık çok kolay ulaşılan bir şey. Yani her yerde var. Uzmanlığa çok saygı duyuyorum belli alanlarda ama dediğim gibi bilgi çok kolay ulaşılabiliyor şu anda. Dolayısıyla o bilgiye ulaşmak için böyle hazır ayağına gelmesi yerine işte onu araştırıp bulabilmek çok önemli. Bende de o tutku var. Yani ben merak ediyorum. Ben her şeyi merak ediyorum. Ya da merak ettiğim şeyi böyle arayıp bulana kadar uğraşıyorum. İnsanlara da aslında bunu aşılamaya çalışıyorum. Yani öğrenmeyi öğrenme süreci, merak etme, doğru soruları sorabilme. En önemli kısım bence o. Çok şey değiştirdim. Yani hayatım boyunca çok kariyer değiştirdim. Hepsini merak ettim ve hepsinin içine girmeye çalıştım. Ben sırrının bu olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Çok kritik bir şey söyledin aslında. Bilgiye artık çok kolay ulaşılıyor ama bir yandan da aşırı bir bilgi kirliliği var ya. Böyle üstümüze geliyor bilgiler aslında artık ulaşabileceğimiz kolaylıkta kaynaklardan. Ve biraz böyle öğrenme, hani belki senin annenin sana öğrettiği şekilde ya da ODTÜ'de dedin artık hatırlamıyorum öğrendiklerimi. Biraz böyle öğrenme süreci de dönüşüm geçirdi artık. Ve bence biraz böyle yorucu hale geldi. Çünkü zilyonlarca kaynak var. Aşırı bir bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Senin filtrenden nasıl geçiyor bu bilgiler? Yani öğrenme sürecini nasıl rafine ediyorsun?
Yani aslında dönemsel olarak çok çeşitli. Yani eskiden kitap okuyordum. Seçiyordum kitapları, onları okuyordum. Sonra hayatımıza Google girdi. Google'dan seçerek, rafine ederek bir şekilde ulaşmaya çalıştım. Ama bugün daha farklı bir şey yapıyorum. Ve bu benim öğrenme sürecimi inanılmaz hızlandırdı. Yani ben bugün kendimden 4-5 tane varmış gibi hissediyorum. Bu da yapay zeka zeka tabii ki. Yani hem yaptığım iş dolayısıyla hem de hayatıma çok büyük bir katkısı olması dolayısıyla o rafine edebilmesini aslında yapay zekadan istiyorum. Çünkü neden Google'da zaman kaybedeyim? Açıkçası benim yaptığım şey bu. Kafamda belli bir soru var. Öyle düşünelim mesela bir şeyi merak ettim ve bir şeyi öğrenmek istiyorum. Normalde işte eski yöntemle kütüphaneye giderdik ve onunla ilgili bir kitap bulurduk ve okurduk. Sonra ne yaptık? İşte Google'dan arıyoruz ve şimdi onu taramak ve onun doğruluğunu tespit edebilmek de biraz güç hale geliyor. Yapay zeka, yani hani ağırlıklı ChatGPT için söylüyorum bunu. Daha bugün mesela, yani herhangi bir şeyi öğrenebilmek için Google'da aramak yerine ona soruyorum. Ama ona şöyle soruyorum bunu. Benim öğrenebileceğim şekilde, benim en kısa sürede öğrenmemi sağlayacak şekilde soruyorum bunu. Ben Oya Geron'um ve ben böyle öğrenebiliyorum. İşte analojiler yardımıyla öğrenebiliyorum. İşte benzetmeler yoluyla öğrenebiliyorum mesela. Benim hani öğrenme prosesim öyle gelişiyor. Ve bana o konuyu öyle anlatmasını istiyorum. Ya da işte çok uzun makaleler var, çok uzun kaynaklar var. Bunların içinden çıkmak gerçekten kolay değil. Yani hele bu dönemde çok yorucu olabiliyor. O yüzden özetleme konusu benim için çok önem taşıyor. Yani hızlıca o bir sürü kaynağın içinden sadece bana faydalı olabilecek kısımları damıttırarak aslında yol alıyorum. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bu öğrenme süreciyle ilgili değil belki ama hani hızlandırma süreciyle ilgili. İşte önümüzde Black Friday var mesela, yani şu anda. Bir şeyler almak istiyorum, alacağım ama konuyu da çok bilmiyorum, çok hakim değilim. Ama işte ekran almam gerekiyor mesela. Gireceğim, arayacağım, kıyaslamalar yaptıracağım. Bunlar bana çok zaman kaybettirecek şeyler. Bunu nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Nasıl daha hızlı öğrenebilirim diye. İşte elimdeki kaynağa bakıyorum. Elimdeki kaynak ve benim merak ettiğim konu, cevap bulmak istediğim soru, ikisini birleştiriyorum. Hemen ChatGPT'ye giriyorum. Bir görsel koyuyorum. Diyorum ki böyle bir setup'a sahip olabilmek için masa üstünde mesela hangi cihazlara sahip olmam gerekiyor? Bu setup'ı bana bir kur diyorum. Çünkü hiç bilmiyorum, yani teknik hiçbir bilgiye sahip değilim. Kuruyor. Tamam diyorum. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Bunlarla ilgili bana Black Friday'de olabilecek indirimleri bul. Şu aralıkta fiyat aralığım bu. Kriterlerim bunlar. Bunlar için bana öneriler getir. Şimdi normal şartlarda belki 3 saat harcayacağım bu bilgi için 5 dakika harcıyorum. Yani damıtma sürecimi biraz daha böyle yapmaya başladım.
Çok çok değerli bilgiler duyuyorum şu anda, çünkü bir use case de sundun aynı zamanda bize. Şimdi böyle biraz bir geriye sarmak istiyorum. Çünkü biz yapay zeka diyoruz. ChatGPT gündemimize geçen Aralık'ta mıydı? Kasım'daydı galiba, değil mi? Gündemimize bomba gibi düştü. Aslında yapay zeka, makine öğrenimi konuları senelerdir çalışılan bir şey ama kullanıcı seviyesine düşmesinin daha birinci senesini yeni kutluyoruz aslında. İşte yapay zeka biraz da böyle ChatGPT eşittir Selpak gibi bir şey oldu biraz. Ama ben seni yapay zekayı iş süreçlerinde verimli kullanma eğitimine de katıldım bu hafta. Çok değerli bilgiler verdin. Orada biraz tariflemiştin aslında ama ben bir yapay zeka tarifini senden dinlemek istiyorum. Çünkü çok böyle iç içe halka halka bir şey. Biz şu anda ne kullanıyoruz?
Evet. Güzel soru, doğru. Yani neyle muhatap olduğumuzu bilmek, anlamak çok önemli. Eğitimlerde de söylüyorum. Yani bir şeyin nasıl çalıştığını, onun ne olduğunu, neden orada olduğunu bilmeden onu kontrol etmek gerçekten çok zor. Dediğin de çok doğru. Evet, yani bilmemiz lazım. Bir kere işte bu terminatörler konusu yok. Yani onu önce baştan söylemek istiyorum. Gelebilir. Ha, onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum ama şu anda muhatap olduğumuz yapay zeka öyle bir şey değil. Dar yapay zeka diye geçiyor. İşte narrow AI diye geçiyor. Bu da nedir? Aslında bilgisayar sistemlerinin daha önce bir insan tarafından programlanarak belirli bir işlevi insandan daha iyi yerine getirmesi için oluşturulan bir sistem aslında bu. 10 yıldır da zaten, hani belki daha fazladır da hayatımızın içinde. Biz kullanıyorduk ya da onlar bizi kullanıyordu ama bu kadar konuşmuyorduk. İşte bu Alexa, Siri, Netflix'in işte algoritmaları, sosyal medya algoritmaları ki onlar bizi kullanıyorlar zaten. Bunların hepsi yapay zeka, dar yapay zeka. Çok özür dilerim. ChatGPT ve şu anda işte bu kadar konuştuğumuz üretken yapay zekalar da dar yapay zekaya giriyor. Bu Terminatörler ya da bilim kurgu filmlerinde gördüklerimiz ise aslında genel yapay zeka diye geçen, böyle AGI, daha çok duyacağız bu kavramı. Onlar da henüz yok. Yani bunu hep söylüyorum teoride ama çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Yani onu hayata geçirmek için böyle ısrarla uğraşıyorlar. Ama henüz öyle bir şey yok. Yani bu tamamen kendi kendine düşünebilen, kendi kendine hareket edebilen, kendi kendine öğrenebilen bir yapay zeka türü. Israrla ama uğraşıyoruz. Yani oraya geleceğiz diye uğraşıyoruz. Bakalım göreceğiz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde, 5 yıl içinde olacak diyorlar. Bilmiyoruz ama yani göreceğiz. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyanın içindeyiz. Onun dışında da üretken yapay zeka nereye giriyor diye sorarsak aslında yapay zeka böyle bir çerçeve, bir şemsiye kavram. Demin de dediğim gibi aslında bilgisayar sistemlerinin işte insan gibi düşünebilmesi, karar verebilmesi, işte bilişsel işlevleri yerine getirebilmesi için oluşturulmuş bir sistem, şemsiye bir kavram. Bunun altında işte hep konuştuğumuz o makine öğrenmesi, machine learning, derin öğrenme, deep öğrenme hep bunlar onun altındaki alt kategoriler. Tamamen ne amaçlanıyor? İşte bu sistemlerin, bilgisayar programlarının verilere bakarak onların içindeki örüntülerden öğrenmesi, geleceğe yönelik olarak tahminler yapabilmesini amaçlıyor. Ya da çok büyük veri setlerine bakarak, yani veri setine bakması iyi ama işte şu anda dünyadaki bütün verileri işleyebilecek bir kapasiteye gelmesi için de yapay sinir ağları denilen bir takım işte fonksiyonlar üretilerek çalışan bir derin öğrenme mekanizması var. Bu da onun alt kategorisi. Çalışma prensipleri gibi de düşünebiliriz aslında bunları. Bunun altında da işte şey var. Üretken yapay zeka var. Bugün konuştuğumuz. Bu da işte belirli veri türlerinde görsel, yazı, işte müzik neyse tamamen orijinal veri üretebilen yapay zeka türleri aslında. ChatGPT de sadece dil üzerine özelleşmiş. Yani doğal bir dili işlemek için yani insan gibi ne denir? İşte yazı, metin üretebilmesi, konuşabilmesi için oluşturulmuş bir yapay zeka sistemi. Çok büyük veri setinde eğitilmiş. Yani hep söylüyoruz işte 175 milyar parametre ki o bu hani halka açık olan, hani ücretsiz olan versiyonu. Modeller giderek büyüdükçe kullandıkları veri setleri de çok daha büyük hale geliyor. Aslında muhatap olduğumuz şey bir fonksiyon, bir matematik, bir olasılık.
Evet. Ya şimdi eğitimle ilgili spoiler vermeyeceğim. İsteyen seni LinkedIn'den takip eder, eğitimlerine katılır. Sanırım böyle belli aralıklar veriyorsun ama orada bir tane yapay zeka aracını gösterirken hemen aklıma hani sen Terminator dedin ya, benim de aklıma şey geldi. Bu hani ailemizin dördüncü üyesi diye tanıttığım bir yapay zeka aracı
Evet.
vardı ya. Orada espriler falan da yapıyordu o araç. Dil modeli ya da ne deniyorsa ona. Şimdi hemen benim aklıma şey geldi. Interstellar'da böyle dikdörtgen bir robot vardı ya. Orada şey diyordu, lütfen espri seviyeni %70'e şey.
Evet.
Acaba dedim eğitimi dinlerken o ya çok espri yapıyorsa ya da sunuluğa kaçıyorsa lütfen biraz espri seviyeni düşürür müsün diyor mudur bu dil modeline diye düşünmedim değil açıkçası.
Ya yapabilir. Bu arada dil modellerinin yaratıcılığını da kontrol edebiliyoruz aslında. Yani işte bu bir parametre var. Sıcaklık parametresi denilen bir şey. Daha yaratıcı cevap vermesi, daha işte ne denir? Böyle standart düz cevap vermesini sağlayabildiğimiz bir parametre. Niye espri düzeyini de şey yapamayalım, yönetemeyelim? Ama şey PI yani bahsettiğin araç diyeyim. Personal AI diye geçiyor. PI AI. İlgilenenler bakabilir, çok sevecekler diye düşünüyorum. Biraz daha insani bir tarafı var yani diğerlerinden farklı olarak. O yüzden hani esprilerde yapıyor işte yo yo oya falan diye böyle cümlelere başlayabiliyor.
Bayağı sokak jargonu falan da kullanıyor arada
Hat
böyle, değil
sokak
mi?
jargonu kullanıyor. Hatta geçenlerde küfürlü konuştu bana.
Oo.
Yani evet o biraz sıkıntı. Bunları uyarmak
O
lazım.
ya çok ilginç ya. O kadar baş döndürücü hızda ki bu kullanıcı seviyesindeki yapay zekanın kullanımı da arka planda dediğin gibi neler neler dönüyor, neler neler gelişiyor ama biz seninle bu kaydı organize etmek için ilk konuştuğumuzda ChatGPT'nin daha turbosu yoktu ortada. Bir hafta önce çıktı. Gelişmeler artık böyle aydan aya değil, haftadan haftaya oluyor gibi. Bugün sadece mesela haber başlığını okuyabildim. GPT-5 is coming diyorlar. Sen de biliyorsundur muhtemelen. Peki seni böyle bu yapay zeka alanında neler heyecanlandırıyor
Hay her şey
bu
heyecanlandı. Her
sıralar?
sabah yeni bir heyecanı uyanıyorum. Bugün acaba ne
Ne
olacak diye.
olacak diye.
Gerçekten öyle bir dünya. Yani FOMO yaşatan insana özellikle bu konuyla ilgileniyorsanız ve işiniz buysa yani ben geçenlerde hani söylemiştim senin katıldığın eğitimde de söylemiştim. Bir sabah uyandım eğitim vereceğim. Açtım ChatGPT'yi. Her şey değişmiş ama her şey değişmiş yani o turbanın geldi yani normalde bunu böyle yavaş yavaş rollout ederler. Açıklandığı gün bana gelmişti. Normalde işte bana biraz zaman alırdı. Şans benim yüzüme güldü. İlk ben gördüm. Tabii biraz zorluyor da bir yandan yani hani bu kadar değişim olması ama çok heyecan verici. Yani ben çok heyecanlanıyorum. Özellikle ChatGPT'nin yaptığı, yapabileceği şeyleri görmek ve beklemek benim için çok heyecan verici. Oyuncular çok büyük. Çok fazla rekabet var. Yani Google'ı bekliyorum. Gemini'yi bekliyorum mesela. Yani Ocak'ta gelecek diye konuşuluyor. Oyunun kurallarının değişebileceğini düşünüyorum. Rekabet biraz daha bence heyecanlı hale getiriyor. Ama bu iyi tarafı. Yani rekabetin bir yandan da kötü olabilecek tarafları da var. Yani onları da hani düşünerek hareket etmek gerekiyor. Çünkü hani hangimiz daha önce yapacak, hangimiz daha iyi yapacak gibi bir rekabetin olduğu durumda bazı etik kurallar ihlal edilebilir. Hele de ortada bu kadar regülasyonun henüz olmadığı bir durumda tehlikeli de olabilir. O yüzden heyecan duyarken bir yandan da şeyi de görmeye çalışıyorum. Yani bunun nasıl işte implikasyonları olabilir, geleceğe yönelik olarak nasıl tehlikeleri olabilir, bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz, görülmesini sağlayabiliriz gibi de düşünüyorum, çalışıyorum. Yani sadece böyle bir hani elimizde bir sihirli değnek var ve her şeyi güzelleştiriyor gibi değil. Bir yandan da işte şeyi takip etmeye çalışıyorum. Yani negatif tarafı nasıl düzeltebilirler? Dolayısıyla bu beni heyecanlandırıyor. Yani tek taraflı görmek değil, çok boyutlu bakmak bence daha heyecan verici. Çünkü bu bir sadece araç değil. Yani işte yapay zeka dünyasında yeni araçlar çıkıyor ve çok heyecanlanıyoruz falan değil. Dünya değişiyor. Dünya düzeni
Şekil
değişiyor.
değişiyor, değil mi?
Yaşam biçimimiz değişiyor. Öğrenme biçimlerimiz değişiyor. Belki beynimiz değişecek. Yani o kadar büyük bir değişimin içindeyiz ki asıl heyecan verici olan kısım bu. Yani böyle bir tarihe de, böyle bir döneme de tanıklık edebildiğimiz için ben yani kendimi şanslı sayıyorum en azından. Çünkü içindeyiz. Kim bilir neler olacak. Çok çok merakla bekliyorum.
Ya bu kötü tarafı deyince aklıma hemen Elon Musk geldi. Biliyorsun bu OpenAI'ın ilk başında Elon Musk işin içindeydi. O tarafta yatırımcısıydı, hissedarıydı, bir şeydi. Sonra ayrıldı, bu kötücül taraflarına dikkat çekti. Biliyorsun bir de adam bir sözüyle bütün dünyanın yönünü değiştirebilen güçte biri. Önce yapay zekaya çok mesafeliydi. Şimdi baktık işte geçen hafta kendi yapay zeka modelini çıkartıyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Şimdi böyle beyinlere implantlar, şunlar bunlar falan. Aslında bu kadar dünya vizyonuna yön veren bir adamın başta çekimser kalıp sonra tekrar yapay zekaya bir anlamda parantez içinde teslim olması bana korkutucu gelmişti. Artık dediğin gibi sadece işimizde değil, özel hayatımızda her şeyi değiştirecek. Senin eğitimde anlattığın gibi birçok uygulamada çok çok yakın bir zamanda, belki günler haftalar kaldı işte bu ofis uygulamalarında yapay zeka entegre olacak. Ben burada şeyi öğrenmek istiyorum. Aslında burada üç ana başlığa ayırmak istiyorum konuyu. Bir, hani yapay zekayı baştan öğrenmek isteyenler, hani iş süreçlerini özel hayatına entegre etmek isteyenler, çok kısa böyle bir yapay zeka alanında kariyer yapmak isteyenler, bir de yapay zekayı iş bulma sürecinde verimli olarak kullanmak isteyenler diye üç ana başlığa ayırmak istiyorum. Birincisinde, şimdi bu kadar hızlı gelişiyor bu konu. Biraz önce ipuçları verdin ama bundan kaçış yok. Hani sen iş dünyasında, özel hayatında bilgisayar, elinde telefon varsa bir şekilde bu yapay zekaya maruz kalacaksın. Peki yapay zekayı öğrenmek isteyenlere başlangıç noktası olarak ne önerirsin?
Yani yapay zeka mı, üretken yapay zeka mı? Önce onu sorayım.
Aslında şu anda daha çok gündemimiz üretken yapay zeka. Yani üretken yapay zeka olarak sorabilirim.
Bunu öğrenmek için özel bir çaba sarf etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu hep söylüyorum. Şey değil, böyle özel bir araç, sadece belli insanların kullanabileceği bir şey değil. Bu hepimizin hayatının içinde cep telefonu gibi, internet gibi parçası olacak ve entegre olacak, böyle seamless hani görünmeyen bir şekilde var olacak bir şeyden bahsediyoruz. Bütün hayatımızı değiştirecek bir şeyden. Yani bugün nasıl bir insana işte bir işe başvurduğunda Google kullanabiliyor musun diye sormuyorsak ki çok abesle iştigal ya bu soru. Önümüzdeki sene bu öyle bir soru olacak. Yani sen yapay zeka kullanabiliyor musun sorusu öyle bir soru olacak. Çünkü zaten her yerde olacak. Zaten sen farkına varsan da varmasan da kullanıyor olacaksın. Şimdi dolayısıyla burada diyorum ya her şey değişiyor. Yani iş yapış biçimleri değişiyor. İşte bahsettiğim Copilot'la birlikte, Microsoft'la birlikte zaten işin içine girecek. Zaten iş hayatımızda olacak. Ama burada önemli olan konu bunu kullanabilme becerisi geliştirmek. Yani bir yerden başlamak ya da hani bunu isteyen insanların öğrenmesi gibi bence bir seçenek yok ortada. Hepimiz kullanmak zorundayız. Hepimiz kullanacağız. Çünkü yani elimin altında olacak. Yani cep telefonu kullanmayan çok az insan kaldı diye düşünüyorum. Benzeri bir şey yaşıyoruz. Daha büyük bir şey yaşıyoruz hatta. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Özel bir çaba gerektirmiyor. Ortada bir ihtiyaç tarifleme meselesi var. Yani hep diyorum ya, en baştaki konuya geleceğim aslında. Bana sordun hani sen nasıl öğreniyorsun ve bu süreçler nasıl işliyor? Ben de merak ettiğim ve doğru soruları sorarak ilerlediğimi söylemiştim. Aslında bugün tam olarak önemli olan konu bu. Doğru soruyu sorabilmek. Hep herkese aynı şeyi söylüyorum. Yani yapay zeka ile, üretken yapay zeka ile bir şey yapmak istiyorsanız önce o doğru soruyu sorabilme becerinizi geliştirmeniz gerekiyor. En önemli konu bu. Ben bunun, yani bu yeteneği çok uzun zamandır sahip olmadığımızı düşünüyorum. Çok hazır lopçu bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyorum. İş hayatında da, hayatta da böyle hazır gel. Hep birileri bana soruyorlar mesela, bilmem neyi yapan bir yapay zeka aracı var mı? Bana soruyorlar. Bilmiyorum. Benim onunla ilgili bir ihtiyacım olmadı ki.
Yapay
Yani şey değilim ben, hani bir database değilim zaten. Yani bunun cevabını veremem. Bunun cevabını yine sen verebilirsin. Çünkü o senin ihtiyacın, o senin merakın. Sen gidip bulacaksın öyle bir aracın olup olmadığını. Şimdi diyorum ya, benim hani şeyim, mailbox'ım, LinkedIn'de de, Instagram'da da bunu yapan araç var mı diye soran sorularla dolu. Yani başta cevap veriyordum, artık veremiyorum. Yani onlara yetişmem de mümkün değil zaten. Bunu bulabilmeniz lazım. Benim böyle bir ihtiyacım var. Ben bu ihtiyacımı çözebilecek bir yapay zeka aracı bulabilir miyim? Çünkü her yerde var. Binlerce araç var. Yani ben artık Google kullanmıyorum bu yapay zeka araçları sayesinde aslına bakarsanız. Ama Google kullanabiliyorsunuz şu anda, değil mi? Herkes kullanabiliyor. Bunu sormak için, bunu bulabilmek için de bu aracı kullanmakta hiçbir beis görmüyorum. Yani o yüzden insanların en önemli kası olarak soru sorma becerisini geliştirmesini öneriyorum. Yani bir yerden başlamak ise konu, tırnak içinde. Yani bu yapay zeka ile kariyer yapmak falan değil bahsettiğim. Yani yapay zekayı günlük hayatının içine sokabilmek konusu. Tabii kariyer konusu ayrı bir yerde. Yani onun için başka şeyler gerekiyor. Ama temeli soru sorabilme becerisi.
Böyle senin eğitimini dinlerken sana da bu öneriyle gelecektim. O kadar güzel bir noktaya getirdin ki iki tane böyle başlık ışıklı tabelalarla canlanmıştı gözümde. Bir, biraz önce söylediğine çok çok böyle direkt eşittir bu oluyor. Gelecek soru sormayı bilenlerin olacak demiştin. Bir de anladığını bilmeyen bulduğunu anlamaz demiştin. Şimdi
Evet, aynen.
ben hatta gelecek hangisini podcast başlığı yapalım oya diye. O yüzden bu gelecek soru sormayı bilenlerin olacak kısmı çok yerinde bence. Şu anda belki abes gelmiyor hangi AI aracını kullanalım diye sormak çoğu kişiye ama belki bir sene sonra şey gibi olacak bu. Hangi search engine'i kullanalım gibi abes bir soru olacak gerçekten de çoğu kişi için. O yüzden yani sen bir product reviewer değilsin aslında. Senin yaptığın çok farklı yani dönüşüm, yapay zekada bu işin bir kısmı. Biraz o yaklaşımı öğretiyorsun insanlara hem kurumlara hem bireylere. Bu açıdan yaptığın işi çok çok çok değerli buluyorum. Peki yapay zekayı kullanırken neleri aklımızdan çıkarmamamız gerek? Nelere dikkat etmemiz gerek sence?
Neyi kullandığına göre değişir.
Yine üretken yapay zeka. ChatGPT diyelim ya.
Yani ChatGPT kullanıyorsak eğer, tabii şimdi bugün söylediğim şeyler bir ay sonra geçerli olmuyor. Bunu baştan
Doğru.
söylemem lazım. Çünkü o kadar hızlı değişen bir dünyanın içindeyiz. Bugün bunları yaparak bu aracı kullanabilirsin diyorum. 3 ay sonra bunlar var olmayacak belki de. O yüzden tarihi not düşerek konuşalım. Yani ChatGPT özelinde, ya ChatGPT benim gerçekten elim ayağım gibi bir şey oldu. Yani şirketin OpenAI'nin bana böyle şey vermesi lazım diye düşünüyorum.
Marka elçisi unvanı
Marka elçisi, aynen. Ya yani başlangıçta sadece şey vardı. 4 var, yani ücret ödenen versiyonundan bahsediyorum. İşte 3,5 vardı, 4 vardı. Daha iyi cevap alabilmek için 4'e geçtim. Sonra işte belli bir rakam veriyor. O zaman için daha bence yüksek bir rakam. Yani bu ayda ödediğin 20 dolar bir rakam. Ama yaptığım iş dolayısıyla ben onu aldım. Ama sürekli o kadar çok üzerine ekleniyor. O kadar çok üzerine ekleniyor ki ödediğim rakam çok daha şey hale geldi. Yani hani aldığın karşılığın nasıl diyeyim,
Değer
aldığın
hale geldi
değerin
yani.
karşılığı değilmiş gibi bir noktada. Yani daha fazla istese verirmişim gibi hissediyorum ama bence bunlar daha da düşecek. Resim yapabiliyorsun, görsel üretebiliyorsun, internete girebiliyorsun, veri analizi yaptırabiliyorsun. Bunlar harika şeyler gerçekten.
Senin eğitimde çok değerli bir şey öğrettin bana. Aslında hani hangi yapay zeka aracını kullanalımdan öte gerçekten yaklaşımımı değiştirdin. Hiç farkında değilsin belki bunu ama
Çok
gerçekten
farkındayım.
yaklaşım
Yapmaya çalıştığım
değişti.
şey bu. İşim bu zaten aslında.
Süper. Tamam. Şimdi yapma şekli neydi biliyor musun? İşte Excel'i ilk defa deniyorum. Böyle bir VLOOKUP'ı yapay zeka üzerinden yapmasını istedim. Dedim ki iki ayrı sütun var. Bunları birleştir. Karşısına related sütunları koy dedim. Birincisinde yapmadı. Doğru yapmadı. Farklı sütun satırlardaki yanlış bilgileri getirdi o satıra. Ondan sonra eski ben, yani senin eğitimine katılmadan önceki ben, aman yapay zeka bunu beceremiyor, ben yapayım bari 2 dakikada falan der çıkardım. Sonra eğitimde anlattığım bir şey aklıma yer etti. Dedim ki hata yapıyorsun, şöyle bir hatan var, bunu düzelt dedim. Sadece bir basit komutla ve düzeltti. Bunun gibi işte yapay zeka
Anladım.
kullanırken dikkat etmemiz gerekenler ne olabilir daha verimli kullanabilmek açısından?
Neyi kullandığına göre değişiyor tabii yaptığın şey ama ben ChatGPT özelinde anlatayım. Benim elim ayağım olduğu için ve sabahtan akşama kadar kendisini keplerimi tükete tükete kullandığım için. Birincisi, yani bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor zaten. Yani kullanıyorum ama istediğim sonucu alamadım değil. Ben istediğim sonucu alana kadar doğru soruyu nasıl sorabilirim diye düşünmek. Yani üstüne basa basa hep aynı şeyi söylüyorum. Bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani üretken yapay zeka ile konuşabilmek için sahip olmamız gereken şey aslında ihtiyacımızı tarifleyebilmek, işte doğru soruyu sorabilmek. Her yerde bunu söylüyorum. Üstüne basa basa bunu söylüyorum. ChatGPT içinde, diğer araçlar içinde aynı şey geçerli. Şimdi ChatGPT'nin özelliği ne ya da dil modellerinin doğal dil işleme görevine sahip? Yani ne yapıyor? Konuşarak anlaşabiliyorsunuz. En önemli kısmı aslında bu. Konuşa konuşa anlaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir soru sordum ve cevabını alamadım gibi değil. En başta söylediğim gibi aradığımızı bulana kadar uğraşmak ve o savaşı vermek önemli olan. Çünkü konuşarak anlaşabiliyoruz. Mevzu bu.
Yapay zekayı kariyerinde, kariyer gelişiminde özellikle iş aramada kullanan kişiler de var. Biliyorsun ben bununla ilgili de bayağı paylaşım yapıyorum ama senin bakış açını merak ediyorum. Yapay zekanın iş arama sürecindeki rolünü nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle kısıtlayalım yine. Üretken yapay zeka diyelim. Yine ChatGPT olabilir. Bu teknolojinin sence iş arayanlar için avantajları, dezavantajları neler? Fikrini çok merak ediyorum.
Ben yani senin paylaşımlarını takip ediyorum bu arada. Çok güzel paylaşımlar yapıyorsun. Yani özellikle use case üretme açısından yani kendi alanında çok iyi use case'ler üretiyorsun. Bunlar çok kıymetli.
Çok teşekkür ederim.
Benim aslında insanlara vermeye çalıştığım ve yapmaya çalıştığım şey bu. Yani ben dönüşüm yönetimi profesyoneliyim. Yani insanlarda bakış açısı ve davranış değişikliği yaratmaya çalışıyorum. Herkesin de tıpkı senin yaptığın gibi kendi işine adapte etmesini istiyorum. Yani kendi işi derken iş arama süreci de aslında kendine ait bir iş.
Değil mi? Bir
Dolayısıyla iş
mesai.
arama sürecinde de sen bunu nasıl kullanabilirsin, kendi faydana nasıl bir sonuç alabilirsin, bunu düşünmen ve bulman çok kıymetli. Çok şey yapabilirsin. Bir kere önce ihtiyacını tariflemen gerekiyor. En önemli konu bu. Yani birisinin sana hazır bir şekilde sen ChatGPT ile şunu yapabilirsin demesindense sen kendi ihtiyacına yönelik çok daha iyi use case üretebilirsin. Şimdi senin paylaştıklarının haricinde ben şeyi paylaşıyorum. Yani işte bu eğitimlerde de HR tarafına verdiğim eğitimlerde de aynı şekilde. Bir kere simülasyon yaratabiliriz. Yani bence bizim için en kıymetli tarafı bu. Yani karşındakini hani bu şeyden bahsetmiyorum. Zaten bunu herkes yapıyor artık. Yani CV'nle işe başvurduğun ilanı karşılaştırma, kendin için buradan bir uyumlu ya da uyumsuz noktaları tespit edebilme, uyumsuz noktaların varsa kendini hangi alanlarda geliştirebilirsin, bu geliştirme için hangi eğitimleri alabilirsin gibi soruları sorabilmek. Yani tabii ki bir danışmanla çalışmak her zaman daha iyidir böyle şeylerde ama elimin altında yoksa ve hızlıca bir cevaba ihtiyacım varsa neden olmasın?
Çok iyi bir temel oluşturuyor sonuçta.
Aynen. Yani zaman da kazanıyorum, fikir de veriyor. Diğeri de simülasyon oluşturabilme. Yani görüşme süreci stresli bir süreç. Yani ben hiç sevmem. Yani hayatım boyunca da iş görüşmelerine girdim ve gerçekten hiç sevmem, hiç haz etmem. Stresli bir şey. Yani kendini evet. karşı tarafa ispatlamak zorunda hissediyorsun. Yani aslında şey gibi düşünüyorum. Yani yanlış düşünüyoruz biz kendi tarafımıza. Sanki onlar bize bir favor yapacakmış da ben kendimi onlara ispatlıyormuşum gibi düşünüyorum ama halbuki karşılıklı birinin ihtiyacı var, birinin de ona arzı var. Birbiriyle uyumu önemli. Şimdi bu stresi ortadan kaldırabilmek için o simülasyonu yapabilmek önemli. Yani canlı biriyle yapamıyorsan bunu, ChatGPT'yi koşullandırabilirsin önden. Sanki o işe alımcıymış gibi ve o işe alımcı gibi sana sorular sorar, sen cevaplarını verirsin. O senin verdiğin cevaplar üzerinden sana sorular sorar. Böyle böyle sonsuza kadar devam edebilirsin ve kendini çalıştırabilirsin. Yani bence en büyük faydası bu. Ben zaten yakın zamanda bu tip şeylerin araçlarının da çıkacağını, yani bir simülasyon aracının çıkacağını, işte bir avatar olacağını orada. Çünkü çok fazla yapar. Yani sadece ChatGPT değil, çok fazla işte görüntü klonlayabiliyorsun, işte avatarı konuşturabiliyorsun, ses klonlayabiliyorsun. Milyonlarca araç var. Bunların hepsinin birleştiği ve bir gerçekten birinin çıkıp ya evet böyle bir ihtiyaç var ve ben bu ihtiyaca cevap olmak istiyorum dediği bir araç çıkacaktır. Çok eminim yani. Hani senin gibi böyle oturacağız karşılıklı. Ben avatarla simülasyon yapacağım. Bana işte bir şeyler anlatacak. Ne bileyim soracak. Ben cevaplayacağım falan. Niye olmasın? Yani birileri de bundan para kazanacak. Bence ödenir yani. Ben böyle bir simülasyona para öderim diye.
Bir de bir şey söyleyeyim mi? Çok temelde var aslında, biliyor musun, bu iş görüşme simülasyonu açısından. Canopy AI diye bir uygulama var. Hmm. Orada normal bu Synthesis'in avatarını almış. Ondan sonra arka planda hangi dil modelini kullanıyor bilmiyorum. Ve ben şey yaptım bir paylaşımımda. Aday ChatGPT'nin mobil versiyondaki sesliydi. Canopy AI'de kendi avatarını konuşturuyor mülakatçı olarak. İkisi bıraksam 45 dakika mülakat yapacaklardı. Böyle tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok etkileyici. Yani hem görüşme simülasyonunda recruiter tarafında o deneyimi yaşayabiliyor şu anda adaylar. Hem de nasıl cevap vereceğiyle ilgili fikir vermesi açısından ChatGPT'yi aday gibi konumlandırabiliyorlardı. Gerçekten çok müthiş. Çok. Yani bunları bir sene önce konuştuğumuzu düşünsem herhalde birileri dalga geçiyor falan derdim. Geldiğimiz noktaya bak. Şimdi sen kurumlara da eğitim veriyorsun. Birçok kurumla da iç içesin şu sıralar. Bu işe alım sürecinde yavaş yavaş işe alım süreçlerini, değerlendirme süreçlerini yapay zekaya uyumlandıran ya da bunları düşünen birçok kurum var Türkiye'de de. Tahmin ederim ki onlar tarafında böyle adayların yapay zeka araçlarını kullanımı üzerine aldığın ne tür geri bildirimler var? Hiç böyle bir kulak verdin mi işverenlere?
Yani bu anlamda gizlilik sebebiyle zaten herhangi bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Bu yeni bir şey değil bu arada. Bu çok uzun zamandır. Yani yapay zekanın işe alım süreçlerinde kullanılması çok uzun zamandır hayatımızda olan bir şey. Ancak burada bir takım riskler var. Şimdi 2016 yılında Amazon'un yaşadığı bir vaka var. Belki bilirsin. Amazon yapay zekayı işe alım süreçlerinde CV'lerin elenmesi için kullan. Güzel de bir yapay zeka aracı. Zaten elimizin altında var dedim. Yani bu yeni bir şey değil. Zaten uzun zamandır var. Fakat şunu gördük. O dönemde de büyük bir problem oldu. Başına bela oldu. Bu aracın, bu yapay zeka aracının seksist olduğu ortaya çıktı. Yani erkekleri kayırdığı ve kadınların üst pozisyonlara işe alınması konusunda çok da tercih etmediği görüldü. Ama aslında burada seksist olan yapay zeka aracı
değil mi?
Yapay zekanın yaptığı şey ne? Demin de hani başta da söylediğim gibi geçmişteki verilere bakarak, datalara bakarak, onların içindeki örüntüleri, paternleri görerek geleceğe yönelik olarak bir tahminde bulunmak. Şimdi bu aslında zaten mevcuttaki çok büyük bir risk. Yani yapay zekanın önemli risklerinden bir tanesi bu. Çünkü biz hepimiz insanlar olarak ön yargılara sahibiz. Buna yapay zeka ön yargısı deniyor. AI bias diye geçiyor ama aslında bu bizim ön yargımız. İnternette, her yerde, verilerde, datalarda bizim ön yargılarımız var. Ve yapay zekanın yapabileceği, başımıza açabileceği en büyük dertlerden bir tanesi de bunun perçinlenmesi. Yani mevcuttaki ön yargının daha da arttırılmasına sebep oluyor. Çünkü geçmişteki dataya bakıyor. Şimdi Amazon'un yaşadığı şey neydi? Geçmişteki dataya baktı, üst pozisyonlarda sadece ya da çoğunlukla erkeklerin olduğunu gördü. bir örüntü çıkardı ve ne dedi? Bir olasılık hesabı yaptı. Demek ki dedi üst pozisyonlarda erkekler olması gerekiyor dedi ve elerken erkekleri içeriye soktu. Şimdi bu geçmişte yaşandığı için bunlardan dersler çıkartıldı. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor, işte fine tuningler yapılıyor. Ama şu çok önemli. Yani siz datayla çalışıyorsunuz. Böyle bir iş yapmak için ve şirketinize böyle bir şey entegre etmek için elinizde büyük bir data havuzu olması gerekiyor. Data yoksa yapay zeka diye bir şey yok zaten. Ama o datayı da doğru analiz edecek, doğru eğitecek. Yani yapay zekanın eğitim süreci var. Çeşitli ve farklı eğitim süreçleri var. Onları iyi eğitecek. Daha sonra da test aşamalarında oluşabilecek riskleri işte fine tune edecek kişiler çok çok önemli. Yani bu süreç öyle bir anda hadi aldım ben yapay zeka aracını kullanıyorum diyebileceği bir süreç değil şirketlerin. Uzun ve transformasyon gerektiren bir süreç. Doğru veri bilimcilerle, doğru analistlerle, doğru yapay zeka uzmanlarıyla çalışabilecekleri bir süreç. O yüzden dediğim gibi biraz riskli de bir şey. Bu riskleri bertaraf ederek yapmaları gerekiyor. Tabii bu iyi yapılırsa da şöyle bir avantajı var. Bu da çok önemli. Dediğim gibi biz insanız ve ön yargılarımız var ve biriyle mülakata girdiğiniz zaman ister istemez o ön yargılarınızla aslında seçimleri yönetiyorsunuz. Farkına varsanız da varmasanız da. Yani okuldaşım diye onu kayırabilirim mesela. Değil mi? Yani
Aile efekti
aynı
değil
aday
mi?
var. İki tane hani güçlü aday var. Birisi sizin mezun olduğunuz okuldan. Onu seçebilirsiniz. Bunlar ön yargı çünkü ama siz bunun farkına bile varmazsınız. İyi eğitilmiş bir yapay zeka bu ön yargıların ortadan kalkmasını sağlar. Bu da aslında diğer taraftan iyi tarafı. Yani ön yargıların ortadan kalktığı, daha adil, daha etik bir seçim sürecinin olduğu, işe alım sürecinin olduğu, diversity konusuna çok çok daha odaklanılabilecek bir tarafa da geçer.
Evet, bu kapsayıcılık, çeşitlilik, ayrımcılık, önleyici önlemler alındığında o parametreler doğru tanımlandı. Dediğim gibi tam sen onu söylerken onu düşünüyordum. Tam tersi, şu anda yapay zeka masum bir çocuk aslında, ne verirsen onu alıyorsun. Ama tam tersi, bu önyargıları da işte demin dediğin gibi aynı okul, aynı mahalle, aynı şehir, aynı dil. Bunlar hep aslında biraz başka açıdan pozitif önyargı mülakatlarda da. Şimdi şey de düşünüyorum, insan faktörü bir süre daha en azından önemli olmaya devam edecek. Yani yapay zeka süreçlerini, işte bütün bu parametreleri güzel, mükemmel tasarlayarak süreçlerine uydursa bile insan kaynakları ya da işte şirket yönetimleri, karar vericiler, tamam mesela MES başvurularda yeni mezun, atıyorum işte ne deniyordu, management training programlarına falan, okey. Ama hala mesela biz executive headhunt yaptığımızda, bir yapay zeka otomasyonuna soktuğumuzda, böyle yüksek seviye, tecrübe seviyesi ya da nitelik seviyesindeki kişilerin yapay zekaya pek prim vermeyeceğini düşünüyorum. Şimdi mesela sana bir görüşme teklifi gelse, yapay zeka bu görüşme teklifini yapsa ya da bir insan sıcaklığı bu görüşme teklifini yapsa, hangisi sana daha sıcak gelir mesela? Ben hala orada biraz insan faktörünün önemli olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki ben de her zaman aynı şeyi düşünüyorum. Yani yapay zekayı bile işte payda gördük. Daha böyle insani dokunuş, insanmış gibi hale getirmeye çalışıyoruz. Ben çok emin değilim. Bir yerden sonra hangisinin insan, hangisinin yapay zeka olduğunu bile ayırt edemeyeceğimiz bir döneme gelebiliriz. Ama yani bu benim sadece bir hayalim. Diğer taraftan şimdi bu seçim sürecini yapay zeka yapıyor. Ama aday bunun yapay zeka tarafından mı elendiği, yani kendisinin yapay zeka tarafından mı seçildiği, yoksa bir insan tarafından mı seçildiği ile ilgili bir bilgiye sahip değil. Yani şu anki aşamada söylüyorum. Ama senin söylediğin senaryo da çok hoş bir senaryo. Yani çünkü çok uzak bir senaryoda olduğunu düşünmüyorum. Belki de gerçekten dediğin gibi bir yapay zeka, bir avatar olacak orada ve hani deminki simülasyonda konuştuğumuz gibi orada sizi değerlendirecek olan da bir yapay zeka aracı olabilir. Yani neden olmasın? Dedim ki bunlar çok uzak gelecekler gibi düşünmüyorum. Yani bugün bunu ben düşünüyorsam, sen düşünüyorsan bunu yapacak insanlar da düşünüp yapabilir ve çağırabilir. Şeyden çok emin olamıyorum. Yani yapay zekayla mı konuşmayı tercih ederim, bir insanla mı konuşmayı tercih ederim konusunda benim henüz net bir ayrımım yok açık söyleyeyim. Evet, insani dokunuşu çok önemsiyorum. Ama eğer gerçekten adil olacaksa neden yapay zeka olmasın diyorum. Yani
Evet.
duruma göre değişir bence bu.
Evet, yapay zeka hukukçularından bahsediliyor şu anda. Çok fütüristik geliyor olabilir ama hani yapay zeka hukuk karar vericiliği, yapay zeka hakimler değil. Tam da dediğimiz bu ön yargılardan kurtulmak ve büyük veriye ulaşım kolaylığı, şu bu falan bir sürü şey giriyor yine ama bu da neden iş görüşmelerine gelmesin? Ya böyle sabahlara kadar konuşurum seninle bu konuyu ama uzatmak da
Orada bir
istemiyorum.
şey eklemek istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği parlamentosu bazı yani çok güzel bir yasa tasarısı hazırladı. Henüz hayata geçmedi ama bazı konuları mesela risklerine göre ayırdı. Şimdi işe alım süreci riskli bir kategoride, ciddi bir şekilde regüle edilmesi gereken bir kategoride olarak duruyor şu anda. Dolayısıyla onlar konusunda böyle kafamıza göre iş yapamıyoruz zaten, yapamayacağız yani yasa hayata geçtiğinde. İşte mesela çok riskli olanlar var. Bu işte yüz tanıma, insanları sınıflandırma, bunlar çok yani yüksek ve hatta onlar yasaklandı. Ama işe alım süreci, tıp vesaire bunlar yüksek riskli. O yüzden onlar da çok ciddi regüle edilecek. Yani hadi gel ben şirketimde bir yapay zeka işe alım şeyi yapayım kafama göre diyemeyeceğim diye düşünüyorum.
Doğru, bu aslında hep regülasyon teknolojiyi sonradan takip ediyor ya, mecbur yani bu hızda. Şey diye düşünüyorum, senin demin dediğin gibi yapay zeka mı insanla mı konuşmayı tercih ederim ya da işte arka planda ne yaptığını bilmiyoruz. Belki bir regülasyon yapılacak ve aynı şu anda eğitim amaçlı ses kaydınız alınmaktadır dediği gibi o farkı fark edebilmemiz için şu anda bir yapay zeka ile iletişim kuruyorsunuz gibi bir şey de gelebilir.
Bunlar zaten var. Çok
Var
doğru.
mı? Aa.
Yani var derken yasa tasarısının içinde şu var. Sizin şu anda üretilen ürünlerin ya da işte bir görselin, bir videonun yapay zeka olup olmadığını da anlayamıyoruz ya şu anda. Bunlarla ilgili bunun yapay zeka olup olmadığını gösteren markerlar olmasını istiyor. Yani şirketlerden bunu talep ediyor. Olması gerekiyor. Yani bu ürün, bu görsel, bu video, bu ses, bu yazı yapay zeka tarafından yapılmıştır. Bunların görülmesi gerekiyor. Bu şeffaflık kuralı içerisinde yer alıyor.
Peki aslında böyle baştan itibaren bir sürü ipucu verdin ama böyle yapay zeka ile ilgili son bir soru sormak istiyorum sana. Adaylar var, çoğu işte dediğin gibi artık bu özgeçmiş başvuru iş ilanı karşılaşması falan bunlar çok normalleşti. Dediğimiz gibi iş görüşme simülasyonlarına farklı analitiklerden şunlardan bunlardan bahsediyoruz. Ama mesela bu özgünlük konusunda ne düşünüyorsun? Eğitimde de aslında bahsediyorsun bundan ama hani yapay zekanın çıktısını nasıl kullanmalıyız? Böyle herkes düşünüyor ki ben de sana çok katılıyorum. Böyle hay bir sihirli tuş var. Yapay zekanın verdiğini hemen alalım, kullanalım. Ama orada bir özgünlük, bir insan faktörü var. Bu tarafta yani yapay zekanın çıktılarını nasıl özgünleştirelim? Bu konuda önerileri neler olur?
Evet, ya çok ben bu konuyu da önemsiyorum. Yani böyle çıkanı sana verdiğini böyle olduğu gibi kabul etmemek gerekiyor. Edemezsiniz de zaten. Yani çünkü bu bir olasılık hesabı. İnternetteki veriyi kullanıyor. Yani siz internette bir araştırma yaptığınız zaman bile her zaman her veriye güvenemiyorsunuz. Yani mutlaka arkasında buna güvenebileceğiniz bir kurum arıyorsunuz mesela. Yani bu nereden geliyor? Şimdi bunlar da yani bu üretken yapay zeka araçları da buradan besleniyor. Yani bu kadar veriyi aldığı yer internet. Tabii ki aralarda işte o fine tuningler yapılıyor, bir şekilde düzeltiliyor ama hataya çok açık. Yani işte bu ön yargılara çok açık, yanlış bilgiye çok açık. Dolayısıyla çıkan sonucu alıp ah harika bir şey çıkarttı deyip alıp kullanmak çok yanlış. Bunu mutlaka kendi muhakememizden geçirmemiz gerekiyor. Bir bakmamız gerekiyor. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Yani o işte senin az önce dediğin gibi birlikte bir şey yapabilmek. Yani ben öyle kullanıyorum mesela. Yani ChatGPT'den çıkan sonuç benim sadece zamanımı kazandırmak için ya da diğerleri. Ben bunun üzerine kendim bir şey katıyorum. Yani ben görüyorum mesela LinkedIn'deki paylaşımlarda, sosyal medyadaki paylaşımlarda o kadar anlaşılıyor ki. Yani o kadar hani ChatGPT kokuyor ki bunlar. Değil işte orada. Yani ben de yazdırıyorum. Ben de yapıyorum. Ama benimkini asla anlayamazsınız. Çünkü ben yani hibrit gibi düşünebilirsiniz. Şey vardı hatırlıyor musunuz? Robocop vardı. Biz çocukken.
Hatırlamıyorum diyormuşum yaşım ortaya çıkmasın diye.
Ama benimki çıktı bile çok. Yarısı insan, yarısı robot bir şey. Yani işte hibrit bir varlık. Aslında sizin yapmanız gereken şey de bence böyle bir şey. Yani alıyoruz. Sonra bunu kendimize uyarlıyoruz. Çünkü o benim dilim değil belki yani. Hani bir yazı özelinde konuşuyorsam ne yapıyorum mesela? Bir paylaşım yapmam gerekiyor. Bir şey çıktı diyelim ki. Bununla ilgili hemen özet şeyden araştırmasını yaptırtıyorum. Özetini çıkartıyorum. Diyorum ki mesela bununla ilgili bir post hazırla. Hazırlıyor. Ama o benim sadece zeminim, benim sadece tabanım, benim kendime ait bir dilim var, benim kendime ait bir konuşma biçimim var. Alıyorum, kendime göre uyarlıyorum ama zeminini benim için oluşturdu. Dolayısıyla bu kısım çok çok önemli. Çünkü bir yandan da otantisite demek istiyorum. Çünkü hep oradan çıkan sonucu kullanırsak hepsi aynı olmaya başlayabilir. Otantiklik kaybolabilir. Ha onu da çözmenin yöntemi var. Yani önden koşullandırırsınız. Benim otantik yazış tarzım bu dersiniz. Sizin gibi yazmasını sağlayabilirsiniz. Birçok yolu var. Ama ben hala tam olarak orada değilim. Yani hala kendim mutlaka üzerine katıyorum.
Katılıyorum. Ben de katıyorum. Şöyle ilham vermesi için de kullanıyorum. Mesela örnek veriyorum. Çok çok basit bir örnek. LinkedIn profilinizi oluşturmanız gerekirken, oluştururken dikkat etmeniz gereken 10 nokta. Şimdi ben bunu oturduğumda tek başıma düşündüğümde hemen tecrübelerimi yansıtabiliyorum böyle falan falan. Ama bunu ChatGPT'ye sorduğumda o maddelerden birini aa bu vardı, onu unutmuştum, tamam bunu da yansıtayım yazıma. Ya da o bazen çok güzel metin önerileri olabiliyor. Ya da ben lafı çok uzatmaya meyilli bir insanım. Uzun yazılar yazmaya. GPT bana bunu bir özetle diyebiliyorum. Bu açılardan gerçekten faydalı buluyorum ben de. Valla yapay zeka konusunda demin dediğim gibi sabahlara kadar konuşuruz ama ben biraz da
Abim
aslında...
15 saatlik başka bir eğitimim var. Yani bıraksan 15 saatte konuşurum ben.
Değil mi? Doğru. Bu arada yakınlarda bu hafta verdiğin gibi daha kısa bu verimlilik eğitimi üzerine
Ya
8.yi
onu aylık
açacak
olarak
mısın?
şey açıyorum aslında, çok özür dilerim üstüne bindi. Ben aylık olarak açmaya çalışıyorum. Normalde kurumlara veriyorum aslında ağırlıklı olarak hedef kitle özelinde. Yani işte İK birimi farklı, işte atıyorum başka bir pazarlama birimi ayrı, işte CX biriminin ayrı olacağı şekilde, işte use case'lerin onlara özel bir şekilde geliştirildiği eğitimler tasarlıyorum, veriyorum. İşte base camp'ler oluyor uzun süreli. Ya da işte bu açık beyinle yaptığım 15 saatlik genele açık eğitimler var. Farklı farklı eğitim tiplerim var. Danışmanlıkları da aynı şekilde veriyorum. Ama hani kurumunda alamayan kişiler için de bu eğitimi düzenli olarak, aylık olarak elimden geldiğince, yani vakit buldukça açmaya çalışıyorum. Senin katıldığında yedincisiydi mesela o eğitimin. Umuyorum ki Aralık ayı sonunda, Ocak başında 8.'yi de açmaya çalışacağım. Ama çok değişiyor. Yani artık hani sürekli değişiyor. Yani bu sadece ChatGPT eğitimi. İşte aslında burada sadece ChatGPT yok. Yani çok fazla başka işte görsel üreten araçlar var. İşte işin etik tarafı var. Çok boyutlu bir konu. Ama 15 saatin tamamını şeye açamıyorum. Yani kendi için açamıyorum. Onu da işte açık beyinle yapıyoruz. İlgilenenler için Ocak ayında tekrar o 15 saatlik eğitim açılacak.
Tamam. Zaten LinkedIn'de çok aktifsin. İlgilenen LinkedIn'deki paylaşımlarını takip ederek bu takvimleri de oturtabilir kendi takvimlerini diye tahmin ediyorum. O ya böyle yapay zeka konusunda bir hayli konuştuk ama ben senin kariyerini ve girişimini de merak ediyorum. Daha doğrusu şöyle yurt dışındasın ya, İsviçre'de, Polonya'da yaşadın, 3 senedir İngiltere'desin. Ya ben böyle biraz senin gözünden şeyi de öğrenmek istiyorum. Çünkü çoğu dinleyicim yurt dışında kariyer yapmak isteyenler ya da kendi işini kurmak isteyenlerden de oluşuyor. Önce bir şey sormak istiyorum. Türkiye-Avrupa çalışma kültürleri arasında nasıl farklılıklar gözlemliyorsun? Bir değerlendirebilir misin bana bunu?
Valla çok fark gözlemliyorum, önce onu söyleyeyim. Birincisi, biz çok çalışma üzerine koşullanmış bir milletiz. Yani çok çalışmazsan ekmek yok kafası yerleştirilmiş bir durumda. Ben yani iş hayatım boyunca gecelere kadar çalıştığım çok gün bilirim. Reklam sektöründe de çalıştım. İşte kurumsal hayatta da çalıştım. Danışmanlık tarafında da çalıştım. Çok fazla, yani aile şirketinde de çalıştım. Çok uluslu şirkette de çalıştım. Hiç fark etmiyor. Hangisinde çalışırsanız çalışın, bizim kültürümüzde çok çalışmak, çok çalışırsan fark yaratmak, üste çıkmak gibi bir bakış açısı hakim. Ama benim yaşadığım ülkelerde çok çalıştığın zaman ekstra bir şey kazanmıyorsun. Akıllı çalıştığın zaman kazanıyorsun. Ben mesai diye bir kavramın olduğunu hiç görmedim. Yani ben hani sadece İngiltere'de çalıştım ama benim eşim İsviçre'de, Polonya'da da çalıştı. Ondan da net bir şekilde görebiliyorum. Benim eşim İK alanında çalışıyor bu arada. Dolayısıyla o yüzden de daha hakim olabiliyorum. Yani daha net bir şekilde görebiliyorum. Türkler bazen böyle şey yapabiliyor. Biraz daha fark açabiliyor çalışkanlığı sebebiyle. Ama yani böyle 5'te bitiyor burada iş. Bence bu çok önemli. Yani bu iş hayat dengesinin bu şekilde olmasını ben çok önemsiyorum. İşe giriş süreçleri de bence farklı. Yani ben mesela HSBC UK'ye girdim. Öncesinde de benim şeyim var, career break'im var. Çünkü işte gezdim, eşimin işi dolayısıyla gezdim. İsviçre'de, Polonya'da bulundum. Çocuk doğurdum, büyüttüm. Çok gezdik yani böyle. Değişim benim hayatım gibi bir şey. Yani 7 senede 7 ev değiştirip 4 ülke değiştirdim. Ha. Dolayısıyla bir break var orada. Türkiye'de olsa bununla ilgili endişeleniriz, değil mi? Bunu nasıl açıklayacağım? Bunu nasıl
Sorgulanacağız
anlayacağım?
diye, değil mi? Evet.
Burada soramazsınız bile. Yani yasal olarak soramazsınız bunu. Çünkü çocuğu olan bir kadının 16 yaşına kadar kariyer break yapması çok doğal ve çok normal. Sadece çocukla ilgili değil, yani dünyayı gezeceğim deyip çıkabilirsiniz. Kendinizi geliştireceğim, bir girişimcilik yapacağım diye gezebilirsiniz. Kimsenin bunu size sorgulamaya hakkı yok. Çünkü sizinle ilgilendikleri nokta sizin aslında becerileriniz, potansiyeliniz, o işe getirebileceğiniz katkı. Bence bizim en büyük sorunumuz geçmişimizle ilgilenmek. Yani neden geçmişimle ilgileniyorsun? Geleceğimle ve sana katabileceklerimle ilgilen. HSBC beni işe alırken ne demişti biliyor musunuz? Bunu söylemek istiyorum çünkü bence çok önemli. Enerjini çok sevdik dediler. Birinin enerjisini sevdiğiniz için onun o şirkete getirebileceği potansiyeli görüp işe alabiliyorsunuz burada. Yani Türkiye'de de belki olmuştur. Belki hani o zaman da enerjimi sevip işe almış olabilirler. Ama burada biraz daha farklı diye düşünüyorum o konu.
Yine çok önemli bir use case anlatıyorsun aslında. O yüzden sormadan geçemeyeceğim. Enerjini senle yüz yüze ya da online işte nerede hangi platformda görüştüyseniz o zaman koklamaya başladılar. Peki ondan öncesine sardığımızda sana nasıl ulaştılar? Neler işe yaradı başvuru sürecinde? Sana headhunt mı yaptılar? Hani o kısımda biraz bilgi verebilir misin dinleyicilerimizin işine yarayacak?
Çok sıradan bir süreçti yani. O kadar sıradan bir süreçti ki orada hiçbir use case yok. İlan vardı, ilana başvurdum. Bu
O
kadar.
zaman geldi
Bu
diyorsun.
kadar yani.
Tamam.
İlan vardı ve ilana ama güzel bir CV'm vardı yani.
Nasıl
Onu
bir
söyleyeyim.
CV ile diyecektim
Evet
şimdi.
evet CV'm
Orada
güzeldi.
güzelin parametreleri nelerdi? Neler
Hemen
dikkat
onu
ettin
söyleyeyim.
CV'de?
Yani o konuda da bayağı çalışmıştım o dönem. Tabii şimdi girişimci olduğum için CV ile çok ilgilenmiyorum ama o dönem bayağı üzerine düşünmüştüm. Çünkü dediğim gibi ihtiyaçtan ve karşı tarafın beklentilerinden yola çıkarak hareket ediyorum. Yani aslen stratejist olduğum için hani o kız o konulara da biraz dikkat ediyorum. Yani o CV'nin bir kere uzun olmaması çok önemli. Yani hani iki sayfayı geçmemesi hep bildiğimiz konular zaten. Ve başlangıçta geçmişim değil de benim onlara katabileceğim şeyleri o baştaki o kısa bölümde hızlıca anlatabilmek. Jenerik bir CV'm hiç olmadı. Yani her bir başvuracağım yere göre onun beklentilerine göre ben şekillendirmiştim CV. Yani yaptığım şeyler belli ama hangisini ön plana çıkartacaksın, hangisini geride tutacaksın? Onlar hep beni böyle başlangıçta bir bölümüm olurdu. Orada görürler. Zaten ilk baktığı yer orası. Yani arka plana çok fazla bakmıyor ve ilgilenmiyor. Zaten senin anlatmanı bekliyor. Senin katabileceğin şeyler nedir o başlangıçta? O kısma odaklanmak bence önemli. Bu işte purpose kısmı, key skills kısmı, sen daha iyi bilirsin tabii bunları. Ben o kısmı daha önemseyerek başvurmuştum. Katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Çok geri dönen olmuştu.
Career highlights diye anlatıyorum genelde eğitimlerimde o üst orta ilk kısmı. Çok çok doğru. Ya bunu hep söylüyorum. Biz anlattığımız zaman hava cıva gibi, hikaye gibi geliyor başkalarına ama mesela sen şu anda bir social proof sundun bir anlamda da. İngiltere'de sürekli söylediğimiz şeyler bunlar. Gerçekten CV'nin 2-3 maksimum 3 sayfa geçmemesi, işte career highlights o dediğin üst orta kısmında başvurduğun işle ya da sana ulaştıkları işle ilgili gerekli linkleri kurabilmek. Bunlar artık aslında genel geçer. Sadece İngiltere'de değil birçok batı yüzü ülkede geçerli. Bu arada şey konusu da çok geliyor bana soru olarak. Biraz cevabını verdin ama çok tecrüben var. Şimdi senin de çok tecrüben vardı İngiltere'de işe başvurduğunda. 15 senelik en az hani hemen matematiğini yaptığımda. Nasıl o işverenin, potansiyel işverenin ilgi çekebileceği tecrübeleri sözlü ve yazılı iletişiminde ön plana çıkardın? Yine deneyimini merak ediyorum.
İşin en zor kısmı bu. Benim
Değil mi?
kariyerim biraz böyle herkesinkinden farklı ilerledi diyeyim. Yani o standart olmayan bir biçimde. Ben çok şey değiştirdim. Yani işte P&G'de satışla başladım. Ondan sonra marka danışmanlık tarafına geçtim. Haluk Mesci ile çalıştım. Sonra reklam ajansı, sonra aile şirketi, sonra Turkcell. Ve o kadar hani böyle şey ki alanlar da farklı. Ben Türkiye'de çoğu zaman bu değişimi insanlara anlatamadım. Ne yazık ki şey var çünkü. Bir yerde uzmanlaşman gerekiyor. Yani ve Benim yaptığım şeye de o dönem Jack of all trades deniyordu. Ama bunu böyle hani tırnak içinde küçülterek söyleniyordu. Hayır diyorum, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben farklı yerlerde çalıştım ve bunları severek ve isteyerek yaptım. Çünkü benim yaptığım şey şu, ben uzmanlığa değer veriyorum. Evet, ama ben noktaları birleştiriyorum. Yani ben farklı alanların arasındaki o connection'ları, bağlantıları kurabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Bence bu çok değerli. Yani eğer böyle bir tipte bir kariyeriniz varsa, farklı farklı yerlerde gördüyseniz, lütfen kendinizi aşağı çekecek noktada tutmayın. Tam tersi, bu bir güç, bu bir fark aslında. Herkesin gittiği yoldan gitmeyin. Kendinizin farkını bulun. Yani bu yaptığınız şeyin çünkü çok önemli bir gücü var ve karşı tarafa bunu söyleyebileceğiniz bir fayda var. Ben bunu yaptım ve bu sayede sana böyle bir fayda sağlayabilirim. Ama oturup bunun üzerine düşünüp çalışmanız gerekiyor. Ben çok düşündüm. Yani çünkü sürekli şey sıkıntısı oluyordu bende de Türkiye'deyken özellikle. Hani farklı farklı şeyler, neden böyle? Bugün ama şunu görüyoruz. Uzun yıllar boyunca aynı şirkette aynı benzeri işi yapmış insanların ne kadar zorlandığını görüyoruz. Yani uzmanlık evet çok değerli bir şey ama bugün şu sorgulanıyor. Bir şirkette bu kadar uzun süre kalmak gerçekten faydalı mı? Çünkü bir yerden sonra at gözlüğü oluşmaya başlıyor. Bizim artık bilgiye bu kadar kolay ulaşabildiğimiz dünyada o bağlantıları kurabilen insanlara daha çok ihtiyacımız yok mu acaba? Onu göstermeleri bence kendileri için çok daha faydalı olur diye düşünüyorum.
Ne kadar güzel bir şey söyledim. Ben ilk İK kariyerime başladığımda kurum içi bir İK çatısı altındaydım. Neden sık iş değiştirildiğini sorgulardık. Şimdi çok yanlış geliyor kulağa ama o zamanki öğrenimlerimiz o şekildeydi. Şimdi neden adaylar bir firmada bu kadar uzun süredir çalışıyor diye en azından önyargı yaratmasak da bir düşünüyoruz, aklımıza düşüyor yani. Oya çok çok teşekkür ediyorum sana. Çok değerli bilgiler verdin. Bir önceki konuma söylediğim gibi içinden böyle onlarca makale konusu çıkabilecek değerde, zenginlikte bir podcast oldu bana göre. Sana çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
Ben de konuk ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Bıraksan sabaha kadar konuşurum gerçekten.
Aynen öyle. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.